Item 49. Otel. Arthur Hayley. Sayfa 453. 18. bölüm. Güneş batmış ve alacakaranlık şehrin üstüne yatıştırıcı bir ilaç gibi çökmüştü. Peter McDermott yakında gecenin geleceğine uyku getirip bir süre için bütün dertleri unutturacağını düşünüyordu. Yarın ise bugünün olayları yavaş yavaş unutulmaya başlayacaktı. Şimdiden güneşin batması zamanın işlemesine bir başlangıç oluyordu. Zaman her yarayı iyileştiren bir ilaçtı. Oysa günün olaylarına en yakın olanlar ve bunları yakından yaşayanlar için, dehşet ve trajedi duygularını yenmek için daha nice güneşlerin batması ve nice gecelerin geçmesi gerekecekti. Denizin durulmasına daha çok zaman vardı. Hareket beynin dinlenmesine biraz olsun yardım ediyordu. Öğleden sonra da çok şey olmuştu. Birinci asbakattaki bürosunda Peter nelerin yapıldığı ve daha nelerin yapılması gerektiğini hesaplıyordu. O ıstıraplı ve üzüntü verici ölülerin kimliklerinin bulunması, ailelerine haber verilmesi işi bitmişti. Otelin cenazelere yardım etmesi için gerekli hazırlıklar yapılmaya başlanmıştı. Yaralılar için tedavinin yanı sıra yapılması gereken her şey yapılmıştı. İlk yardım ekipleri, itfaiye ve polis çoktan otelden gitmişti. Onların yerinde oteldeki her bir asansörle bütün parçalarını ayrı ayrı inceleyen asansör onarımcıları vardı. O gece ve yarın devamlı olarak çalışacaklardı. Bu arada da asansör servisi yarı yarıya düzeltilmişti. Sigorta soruşturmacıları asık yüzlerle şimdiden hasar tespiti yaparak sıkı sorular soruyor ve ifade alıyordu. Pazartesi günü New York'tan bir müşavir kurulu asansörlerin hepsini yenileriyle değiştirmek için gelecekti. Bu Albert Wells, Dempster, McDermott yönetiminin ilk büyük masrafı olacaktı. Baş mühendisin istifa mektubu Peter'ın masasının üstünde duruyordu. Adam bunu kabul etmek niyetindeydi. Baş mühendis Doc Vickery'nin otele uzun yıllar hizmet etmesi sonucu hak kazandığı bir maaşla emekliye ayrılması gerekiyordu. Peter bunun gereği gibi yapılmasıyla ilgilenecekti. Ahçıbaşı Mr. Hebron'da aynı şey uygulanacaktı. Ama eski ahçıbaşının emekliye ayrılma işi çabuk yapılmalı ve yerine hemen Andre Lemieux atanmalıydı. St. Gregory'nin geleceğinin önemli bir bölümü genç Andre Lemieux'a bağlıydı. Adamın özel lokantalar, loş barlar, otelin tüm yemek sisteminde büyük değişiklikler yapma fikri vardı. Bir otel sadece odalarını kiralamakla para kazanamazdı. Her gün bütün odaları dolar ama gene de iflas edebilirdi. Kongreler, lokantalar ve barlar gibi özel servislerden ana gelir sağlanıyordu. Başka atamalar da yapılmalıydı. Bölümlerde bir yeniden örgütlenme, sorumluluğun yeni birine yüklenmesi gerekliydi. Genel müdür yardımcısı olarak Peter, çokluk yönetim işleriyle uğraşacaktı bundan böyle. Sorumluluğu yüklenecek olan genç, becerikli olacak ve gerekirse disiplin de sağlayabilecekti. Ama kendinden daha yaşlı olanlarla da iyi geçinmeyi bilmesi gerekiyordu. Otel işletmeciliği okulunu bitiren biri bu işi iyi yapardı doğrusu. Peter pazartesi günü Cornell Üniversitesi dekanı Robert Beck'e telefon etmeye karar verdi. Dekan eski öğrencilerinden en parlak olanlarıyla hala ilişkisini sürdürüyordu. Şimdi otel için böyle birini bulabilirdi. Bugünkü trajediye rağmen ilerisini de düşünmek gerekliydi. Kristen'le olan kendi geleceği söz konusuydu. Bunu düşünmek insana hem canlılık hem de heyecan veriyordu. Aralarında henüz hiçbir şey hallolmamıştı. Az önce Kristen, Gentilly'deki apartmanına gitmek üzere otelden çıkmıştı. Kendisi de birazdan ona giderdi. Diğer yarıda kalan işleri hala öylece duruyordu. Ama şimdi bunlar biraz tatsız geliyordu insana. Bir saat önce New Orleans polisinden Yollis Peter'ın bürosuna gelmişti. Croydon düşesiyle yaptığı bir konuşmadan dönüyordu. Yollis o kadınla birlikte olduğu zamanlar insan sağlam buz tabakasının altında ne var acaba diye gerçekten merak ediyor. Kadın mı? Kocasının ölümüne üzüldü mü? Adamın cesedini gördüm. Tanrım, hiç kimse böyle bir sona layık değildir. Tanınmadığı için düşesin de görmesi gerekti. Pek az kadın böyle bir görüntüye bakabilirdi. Oysa kadının içinde zayıf yan yok. Ne bir sıcaklık ne de gözyaşları, hiçbir şey. Saç her zaman yaptığı gibi başını dikleştirdi. Gözlerine de o kibirli ifade geldi. Size bir erkek olarak gerçeği söylemem gerekirse bu kadın beni çekiyor. Gerçekten ne biçim bir kadın olduğunu öğrenme isteği doğuyor insanda. Dedektif sustu, düşünüyordu. Sonra da Peter'ın sorularına cevap verirken, evet, kadını suç ortaklığı gerekçesiyle cenaze töreninden sonra tutuklayacağız. Ardından ne gelir bilmem. Belki savunma avukatları kocasının bütün bu işleri yaptığını söyler, jüri de kabul eder. Bakalım, göreceğiz. Polis Ogilvy'nin şimdiden suçlandığını söyledi. Onu suç ortağı olarak tutukladık. Sonra da adama daha çok suç yükleyebiliriz. Neyse, bu işe mahkeme karar verir. Her ne halse, yeri boşaldıysa sakın 5 yıldan önce buraya dönmesini beklemeyin. Beklemiyoruz. Otel dedektifleri arasında yenilik Peter'ın yapacağı işlerin başında geliyordu. Yol az gidince büro sessizleşti. Akşam bastırmıştı. Kısa bir süre sonra dış büronun kapısının açılıp kapandığını duydu. Kapıya hafifçe vuruldu. "Girin," diye seslendi. Aloysius Royce'tu gelen. Genç zencinin elindeki tepside bir martini sürahisi ve tek bir kadeh vardı. Tepsiyi masanın üstüne koydu. "Belki içersiniz diye düşünmüştüm." Peter, "Teşekkürler ama yalnız içmem," dedi. "Böyle diyeceğinizi biliyordum." Royce cebinden bir kadeh çıkardı. Sessizlik içinde içkilerini içtiler. Bugün yaşadıkları olaylar hala o kadar yakınlarındaymış gibiydi ki şaka yapmak ya da birbirlerinin şereflerine içmek için daha çok erkendi. Peter sordu, "Mrs. Lash'ı hastaneye götürdün mü?" Royce başıydı, "Evet," dedi. "Dediğiniz oldu. Ayrı ayrı kapılardan içeri girmek zorunda kaldık ama içeride gene birleştik. Mr. O'Keefe'in yanına götürdüm." "Teşekkür ederim." Curtis O'Keefe'in telefonundan sonra Peter havaalanına güvenebileceği birinin gitmesini istemişti. Bunun için de Royce'a söylemişti. Hastaneye gittiğimiz zaman ameliyatı bitirmişlerdi. Miss Lash iyileşecek. Sevindim bu işe. Mr. O'Keefe bana Miss Lash iyileşir iyileşmez evleneceklerini söyledi. Kızın annesi de bundan kıvanç duymuş gibiydi. Peter hafifçe güldü. Sanıyorum çokluk anneler kızlarının böyle bir adamla evlenmesinden kıvanç duyar. Bir sessizlik oldu. Sonra Royce, "Sabahki toplantıda sizin tutumunuzu ve alınan sonucu öğrendim," dedi. Peter başını salladı. "Otel şimdiden sonra ırk ayrımı yapmayacak." "Sanıyorum hakkımız olan bir şeyi bize verdiğiniz için teşekkür etmemi bekliyorsunuz." "Peter, hayır," dedi. "Gene beni iğnelemeye çalışıyorsun. Acaba şimdi Warren Trent'le kalır mısın diye düşünüyordum. Adamcağız buna sevinirdi. Sen de tamamıyla özgür olurdun. Otelde bakılması gereken bir sürü hukuk işi var. Bunlardan bir bölümünün sana verilmesini sağlayabilirim." "Royce, size bunun için teşekkür ederim işte," dedi. "Ama cevabım hayır. Mr. Trent'e bugün öğleden sonra söyledim. Okulu bitirir bitirmez gidiyorum." Martini kadehlerini yeniden doldurarak oturdu. Kendi kadehini seyrediyordu. "Siz ve ben aynı yolda ama ayrı yerlerde duruyorduk. Bu iş bizim kuşakta da çözümlenmeyecek. Kanunlar hakkında öğrendiklerimle yapabileceklerimi birleştirip kendi ırkımdan olanlara yardım edeceğim. Gelecekte daha çok çarpışmalar olacak. Bunlar kanuna uygun ya da tersi olabilir. Her zaman bizim tarafta haklı olmayacak. Ama biz mantıklı, adil ve hoşgörülü olmamayı sizden öğrendik. Hepimizin başına gelecekler var. Siz burada payınızı alacaksınız. Siz ırk ayrımına karşı çıkarak otelde bunu ortadan kaldırdınız. Ama bu iş bu kadarla bitmez. Yaptığınızdan hoşlanmayan kişiler ve öyle oldukları için size rahatsızlık verecek zenciler bir takım sorunlar yaratabilirler. Çal çene, açık göz ya da yarı sarhoş bir zenci görünce ne yapacaksınız? Böyle davranan beyazlar olduğu zaman yutkunur, gülmeye çalışır ve çoklukta hoş görmeye çalışırsınız. Bunlar zenci olunca ne yapacaksınız?" Peter, tarafsız olmaya çalışıyorum. Herhalde kolay değil, dedi.
Siz olabilirsiniz ama başkaları olmaz. Her neyse, bu savaş böyle sürüp gidecek. Sadece iyi bir tek şey var.
Arada bir barış anlaşmaları yapılacak.
Royce tepsiyi ve üstündeki sürahi de kadehleri kaldırdı.
Galiba bu da o anlardan biriydi.
Şimdi gece olmuştu. Otelde bir gün daha sona ermişti. Diğerlerinden çok farklı bir gündü. Ama olağanüstü olayların ardında günlük işler devam etmişti. Kayıt, oda ayırma, yönetim, otelin iç işlerinin bakımı, teknik daire, garaj, kasa, mutfaklar hepsi işlemişti. Hepsi tek ve basit bir işlemde toplanmıştı. Yolcuyu iyi karşılamak, korumak, rahat etmesini sağlamak ve uğurlamak. Yakında işlem gene başlayacaktı. Peter McDermott kaygıyla çıkmaya hazırlandı. Büronun ışıklarını söndürerek yönetim bölümünden çıktı. Birinci asma katı boydan boya yürüdü. Giriş salonuna inen merdivenlerin yanındaki aynada kendi hayalini gördü. İlk kez sırtındaki elbisenin buruşmuş ve kirlenmiş olduğunu fark etti. Billy Boy'un öldüğü yerdeki kalıntılar arasında bu hale gelmiştir diye düşündü. Elinden geldiği kadar eliyle ceketi düzeltmeye çalıştı. Yapabileceği tek şey buydu. Hafif bir kağıt sesi duyunca elini cebine attı ve parmakları ikiye katlı bir kağıt parçasına değdi. Cebinden çıkarırken hatırladı, Kristin'in sabah iş hayatını bir ilke uğruna tehlikeye attığı ve sonunda galip geldiği toplantıdan çıkarken kendisine verdiği kağıt olduğuydu. Notu şu ana kadar unutmuştu bile, merakla açtı. İçinde, St. Gregory çok iyi bir otel olacak çünkü onu yönetecek olan adama benzeyecek yazıyordu. Kağıdın altına da Kristin bu kez ufak harflerle not. ''Seni seviyorum'' yazmıştı. Güldü. Sonra adımları hızlanarak merdivenlerden giriş salonuna indi.
Kitabın sonu. 18 Ağustos 2023. Sayfa 458.